Ayrım 18, Başbakan Arthur Hailey, sayfa 172. Yazıhanesinden kıyıya kadar yarım mil yürüyen Alan Maitland'ın yanakları dışarıdaki ayazın etkisiyle kıpkırmızı kesilmişti. Şapkası yoktu, yalnız içeri girerken omuzundan attığı hafif bir palto giymişti. Bir elinde çantasını taşıyordu. ''İyi günler Mr. Kramer'' dedi Alan. ''Randevusuz beni görmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.''
''Ben bir devlet memuruyum Mr. Maitland'' diye karşılık verdi Kramer kesin ve ciddi bir sesle.
Kibar resmi bir gülümsemeyle Alan'a yer gösterdi ve dönüp eski yerini aldı.
''Odamın kapısı hep açıktır. Makul işler için size ne gibi bir yardımda bulunabilirim?''
''Herhalde sekreteriniz söylemiştir'' dedi Alan. ''Ben avukatım.''
Kramer başını salladı. Evet,
genç ve tecrübesiz biri diye düşündü. Edgar Kramer zamanında birçok avukatla karşılaşmış, birkaç tanesiyle de mücadele etmişti. Çoğu onu hiç etkilememişti.
Birkaç gün önce buraya atanacağınızı okudum ve siz gelinceye kadar beklemeye karar verdim.
Alan karşısındaki yardımına muhtaç olduğu küçük adamı kendine düşman etmek istemediğinden dikkatle konuşmaya çalışıyordu. Önce Henry Duval adına muhaciret bürosuna yılbaşından sonra mümkün olduğu kadar çabuk başvurmaya niyetlenmişti. Ama bütün bir gün muhaciret kanununu ve hukuki işlemleri inceledikten sonra 26 tarihli akşam gazetelerinde Muhaciret Bakanlığı'nın Vancouver'a yeni bir memur atadığını belirten küçük bir haber görmüştü. Konuyu birkaç ihtiyatlı araştırma yapan ortağı Tom Lewis'le de tartıştıktan sonra değerli birkaç gün kaybetmek pahasına bile olsa yeni görevli gelinceye kadar beklemeye karar vermişlerdi.
''İşte geldim. Şimdi belki benim için beklediğinizi söylersiniz.''
Kramer'ın yüzünde gülümsemeye benzer bir buruşma oldu. Elinden gelirse tabii genç adam bakanlıkla aynı yönde çalışacaksa bu acemi avukata mutlaka yardım etmeye karar verdi. ''Burada bir müvekkilimin adına bulunuyorum'' dedi Alan ihtiyatla. ''Adı Henry Duval ve şu sıra Westerwick gemisinde alıkonuluyor. Onun adına hareket etme yetkisini veren vekaletnameyi size göstereyim.'' Çantasının fermuarını açarak kaçağın ilk görüşmelerinde imzaladığı vekaletnamenin daktilo ile yazılmış kopyasını çıkartıp masanın üstüne koydu. Kramer kağıdı dikkatle okuduktan sonra bıraktı. Henry Duval'in adı geçtiğinde hafifçe kaşlarını çatmıştı, şimdi ihtiyatla sordu.
''İzin verirseniz müvekkilinizi ne zamandan beri tanıdığınızı sorabilir miyim Mr. Maitland?''
Bu beklenmedik bir soruydu ama Alan alıngan görünmemeye karar verdi. Ne de olsa Kramer yeteri kadar arkadaşça davranıyordu. ''Müvekkilimi 3 gündür tanıyorum.'' diye cevap verdi neşeyle. ''Aslında önce onun hakkında gazetelerde çıkan yazıları okudum.''
''Anlıyorum.''
Edgar Kramer parmaklarının uçlarını masanın üzerinde birleştirdi. Bu düşünürken ya da kafasında bir şeyler hesaplarken yaptığı hareketti. Tabii gelir gelmez Duval olayı hakkında tam bir rapor almıştı. Müsteşar Claude Hess ona bakanın bu olayda kanuna uygun hareket edilmesini istediğini bildirmiş, Kramer da şimdiden böyle davranılmış olduğunu görerek memnun olmuştu. Vancouver gazetelerinin sorularını da böyle hareket edildiğini söyleyerek cevaplandırmıştı.
''Belki de gazetedeki makaleleri görmediniz.''
Tekrar çantasını açarak araştırmaya başladı.
''Lütfen zahmet etmeyin.''
Kramer arkadaşça ama kesin konuşmaya karar vermişti.
''Birini gördüm ama burada gazetelere pek güvenemeyiz, anlatabiliyor muyum?''
Zayıf bir gülümsemeyle ekledi. ''Daha önemli olduğunu kabul ettiğimiz bir sürü dosyam var.'' ''Henry Duval'in pek fazla evrakı olamaz.'' dedi Alan. ''Anladığım kadarıyla kimse fazla bir soruşturma yapmamış.''
''Oldukça doğru söylediniz Mr. Maitland. Çok az soruşturma yapıldı. Çünkü durum pek açık. Şu gemideki adamın hiçbir toplumsal yeri, hiçbir belgesi yok. Anlaşıldığına göre de hiçbir ülkenin yurttaşı da değil. Bunun için bakanlık yönünden onu bir göçmen saymaya bile imkan yok.''
''Sizin dediğiniz gibi şu adamın,'' dedi Alan, ''vatansız olması için olağanüstü nedenler var. Eğer basında çıkan yazıları okudunuzsa bunu bilmeniz gerekir.''
Basının bir takım yorumlarda bulunduğunun farkındayım. Yine hafif bir gülümseme. Ama benim kadar çok tecrübe geçirdiğiniz zaman gazetelerdeki hikayelerle gerçeklerin çoğu kez uyuşmadığını anlayacaksınız.
Her okuduğuma ben de inanmam. Alan belirip kaybolan gülümsemenin ve adamın tutumunun kendisini sinirlendirmeye başladığını hissetti. Benim tek istediğim ki burada bulunmamın gerçek nedeni de bu, sizin bu mesele üzerinde biraz daha durmanız.
Ben de size daha fazla inceleme yapmanın gereksiz olduğunu söylüyorum.
Bu kez Edgar Kramer'ın ses tonunda belirli bir soğukluk vardı. Sinirlendiğinin farkındaydı. Belki de yorgunluğun etkisiydi. Önceki gece birkaç kere kalkmak zorunda kaldığından sabah dinlenmiş olarak uyanmaktan çok uzaktı. Devam etti.
Bahsettiğimiz kişinin bu ülkeye girmesi için hiçbir kanuni gerekçe yoktur. Anlaşıldığı gibi olmayacaktır da.
O da bir insan diye itiraz etti Alan. Bu bir şey ifade etmiyor mu?
Dünyada pek çok insan var. Bunlardan bazıları diğerlerinden daha az talihli. Benim işim muhaciret kanununa uygun olarak başvuranlarla ilgilenmek. Duval bunlardan değil.
Bu genç avukatın diye düşündü Kramer, hiç de kendisiyle el ele verip çalışmaya niyetli olmadığı açık.
Ben de dedi Edgar Kramer kesin bir ifadeyle bunu reddediyorum.
Birbirlerini hoşnutsuzlukla süzdüler. Alan Maitland kendini aşılması imkansız bir inat duvarının karşısındaymış gibi hissetti. Edgar Kramer avukatın sözlerinde gençliğinden gelen bir küstahlık ve otoriteye saygısızlık gördü. Ayrıca yeni bir tuvalete çıkma ihtiyacı da onu rahatsız ediyordu. Saçmaydı tabii bu kadar çabuk ama heyecanlanmanın bazen böyle bir etki yaptığını fark etmişti. Kendini bunu önemsememeye zorladı, dayanmalıydı, açık vermemeliydi.
Bu konuda biraz daha anlayışlı davranamaz mısınız?
Alan çok acele edip etmediğini düşündü. Bütün sakınmasına rağmen sık sık yaptığı bir hataydı bu. Kandırıcı olduğunu umduğu bir sesle sordu.
Bana bir iyilikte bulunur şu adamı kendiniz görür müsünüz? Etkileneceğinizi sanırım.
Diğeri başını salladı. Etkilenip etkilenmemem konunun tamamen dışında. Benim görevim kanunu olduğu gibi uygulamak. Kanunu ben yapmadığım gibi istisnaları da onaylamıyorum.
Ama bir şey salık verebilirsiniz.
Evet diye düşündü Edgar Kramer, bunu yapabilirdi. Ama özellikle duygusal bir meselede böyle davranmaya hiç niyeti yoktu. Üstelik şimdi yeri göçmen olarak Kanada'ya yerleşmek isteyen biriyle özel olarak görüşebilmesi için fazla yüksekti.
Tabii bir zamanlar bu çeşit görüşmeleri çok yapmıştı. Deniz aşırı yerlerde savaştan sonra Avrupa'nın mahvolmuş ülkelerinde birinden duyduğu gibi belediye deposundan köpeklerin en iyilerini seçermiş gibi Kanada'ya göçmen seçip diğerlerini reddetmişti. Bunlar erkeklerin ve kadınların bir göçmen kartı için ruhlarını bile satabilecekleri, hatta bazılarının sattığı günlerdi. Muhaciret memurlarına da birkaçının dayanamayıp yenildiği pek çok hileli yola sapma teklifi yapılmıştı. Ama kendisi asla boyun eğmemiş, pek büyük bir ilgi duymadığı halde adam seçme işini iyi becermişti. Ülkesinin yararlarını dikkatle gözeterek yalnız değerli kişileri göçmen diye kabul eden sert bir memur olarak tanınmıştı. Kabul izni verdiği insanları açık göz, çalışkan, sağlık yönünden sağlam, çoğu zaman gururlanarak düşünürdü. Hangi nedenle olursa olsun belirli bir düzeyin altındakileri reddetmek onu asla bazen başkalarını rahatsız ettiği gibi rahatsız etmemişti. Düşünceleri yarıda kesildi.
''Ben müvekkilimin göçmen olarak kabulünü istemiyorum, hiç olmazsa şimdilik'' dedi Alan Maitland. ''Benim bütün istediğim ilk adımın atılması, geminin dışında muhaciret bürosu tarafından dinlenmek.''
Daha önce önemsememeye iyice kararlı olduğu halde Edgar Kramer idrar torbasındaki basıncın arttığını hissediyordu. Ayrıca eski basit bir avukat hilesiyle kandırılabileceğini sanılması da onu kızdırdı. Sertçe cevap verdi.
Ne istediğinizin pekala farkındayım Mr. Maitland. Siz daha sonra kanuni işlemlere başlayabilmek için bakanlığın bu adamı resmen dinleyip istediğini resmen reddetmesini istiyorsunuz. Sonra siz bütün müracaatları hiç kuşkusuz mümkün olduğu kadar ağır yaparken gemi hareket edecek ve sizin sözde müvekkiliniz burada kalacak.'' Kafanızda böyle bir şey tasarlamadınız mı?
Doğruyu söylemek gerekirse evet dedi Alan sırıttı. Böyle davranmayı Tom Lewis'le birlikte planlamışlardı. Ama şimdi oyunları meydana çıktığına göre inkar etmek yersizdi.
Çok doğru diye onu ters dedi Kramer. Bayat hukuki iğneler yapmaya hazırlanıyordunuz.
Alan'ın dostça gülümsemesini, içinden bu işi kötü yönettiğini söyleyerek kendisini uyaran sesi önemsemedi. Haberiniz olsun diye söylüyorum dedi Alan Maitland alçak sesle. Bunun bayat bir hile olduğu konusunda sizinle aynı görüşte değilim. Yine de tek bir sorun var. Neden sözde müvekkiliniz dediniz?
Artık bu kadarı çok fazlaydı. Onu yiyip bitiren fiziki rahatsızlık, haftaların heyecanı ve gecelerin birikmiş yorgunluğu, nazik ve iyi bir diplomat olan Edgar Kramer'ı aklından bile geçirmediği ölçüde ters bir cevap vermeye sürükledi. Ayrıca bilinçsizce karşısındaki adamın gençliğinin ve sanki parıldayan sağlığının farkındaydı. Buz gibi bir sesle bunun cevabı açık olmalı. Tıpkı sizin bu saçma ve umutsuz davayı tek bir nedenle, bununla dikkati üzerinize çekip reklam yaptırabilmeyi umduğunuz için kabul ettiğiniz açık olduğu gibi.
Birkaç saniyelik kısa bir süre boyunca küçük odada sessizlik oldu. Alan Maitland öfkeden kanın beynine çıktığını hissetti. Bir anlık çılgınlıkla masanın üzerinden uzanıp yaşlı adama vurmak istedi. Suçlama tamamen haksızdı. Değil reklam yolları aramak, Tom Lewis'le bu işten nasıl kaçınabileceklerini tartışmışlardı. Çünkü ikisi de basının ilgisinin Henry Duval adına yapılacak kanuni işlemleri baltalayabileceğine inanıyorlardı. Muhacerete de kimseye söylemeden gelmesinin bir nedeni buydu. Şu an için basına hiçbir bilgi verilmeyeceğini söylemeye hazırlanmıştı. Bakışları Edgar Kramer'ınki ile karşılaştı. Bakanlık memurunun gözlerinde öfkeli ve garip bir suçlayıcı ifade vardı.
''Teşekkür ederim Mr. Kramer'' dedi Alan yavaşça. Ayağa kalkarak paltosunu alıp çantasını koltuğunun altına sıkıştırdı. ''Bana şimdi izlemeye karar verdiğim yolu gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim.''
İkinci kısım. Vancouver Post, Noel tatilinden sonra 3 gün vatansız adam Henry Duval'in hikayesini sayfalarında çok canlı olarak sürdürmüştü. Daha az yer vermekle birlikte şehrin diğer 2 gazetesi de, rakip kolonist ve daha ağırbaşlı olan Globe böyle yapmışlar ama haberi ilk keşfeden Post olduğu için tabii biraz eleştirici davranmışlardı. Ama şimdi hikaye sönmek üzereydi.
Her şeyi yazdık Dan ama bütün elde ettiğimiz bol bol ilgi harekete geçen yok. Onun için haydi gel gemi hareket edene kadar buna birkaç gün ara verelim. Sonra sen güneşin battığı yere doğru hareket eden üzgün küçük adam için dokunaklı bir yazı yazarsın.
Post'un yazı işlerinde saat 7.45'ti. Konuşan haberler müdürü Charles Wurfend, dinleyense Dan Orliff'ti. Günün işlerini sıraya sokan, bilgin tavırlı, ağır ağır konuşan ama kafası bazıların dediğine göre bir IBM makinası gibi işleyen Wolfend istihbarat masasının üstünden Dan'a işaret etti.
''Sen nasıl istersen Chuck.''
Orliff omuz sıktı, yine de bir gün daha ayırabilmemizi isterdi. Wolfend karşısındakini süzdü. Orliff'in yerinde kararlarına saygı duyardı ama önem verilmesi gereken başka olaylar da vardı. Bugün akşamüstü baskılarında baş yeri tutacak olan birkaç muhabirin daha titizlikle üzerinde çalışmasını gerektiren yeni bir şehir haberi vardı. Şehrin hemen dışındaki Seymour Dağı'nda bir kadın dağcı kaybolmuş, dikkatli aramalara rağmen yeri bulunamamıştı. 3 gazetede konuyu yakından izliyor ve kadının kocasının bir oyun oynadığı hakkındaki şüphe gittikçe artıyordu. Yazı işleri müdürü Wolfend'e sabah şöyle bir not göndermişti. ''Daisy düştü mü yoksa onu ittiler mi? Eğer yaşıyorsa onu ihtiyardan önce bulalım.'' Wolfend'den Orliff'in dağda çalışmasının yerinde olacağını düşündü.
''Eğer kaçağın hikayesinde önemli şeyler bulunduğundan emin olsam devam ederdim.'' dedi Wolfend. ''Ama başka bir açıdan ilgiyi çekecek şey göremiyorum.''
''Anlıyorum.'' diye onu onayladı Dan. ''Etkili bir haberle yepyeni bir ilgi uyandırması gerekir. Keşke bunu garanti edebilsem.''
''Eğer bunu yapabilseydin sana bir gün daha ayırabilirdim.'' dedi Wolfend. ''Yoksa seni arama işinde kullanacağım.''
Hiç durma diye karşı çıktı Dan. Yıllardan beri birlikte çalıştığı Wurfend'in fikrini anlamaya çalıştığını biliyordu. Patron sensin ama yine de öteki daha iyi bir hikaye olabilir. Diğer sabahçılar da geldikçe çevreleri canlanıyordu. Yazı işleri müdür yardımcısı masasının arkasındaki yerine geçti. Karşıdaki istihbarat masasında yazılar delikten 3 kat aşağıdaki mürettiphaneye kaymaya başlamıştı. Daha şimdiden günün yorucu hızı artıp azaldıkça çok daha yüksek noktalara erişecek olan zorlayıcı bir tempoyla çalışıyorlardı. ''Ben de hayal kırıklığına uğradım.'' dedi haberler müdürü düşünceli düşünceli. ''Şu senin kaçağın şimdikinden çok daha fazla olay yaratacağına gerçekten inanmıştım.'' Parmaklarıyla saymaya başladı. ''Adamın kendisinden her yönüyle de bahsettik. Gemi, toplumun tepkisi, muhaceretçiler, açık yok. Deniz aşırı araştırmalar yaptık, sonuç yok. Birleşik Devletlere telgraf çektik, bu konuda ilgilenecekler ama Tanrı bilir ne zaman.'' ''Bu arada bir de çıkarmam gereken gazetem var, daha ne olsun?''
''Önemli birinin ona yardım etmek için ortaya çıkacağını umuyordum.'' dedi Dan.
Aceleci bir mürettiphane çırağı erken tamamlanmış provaları daha mürekkebi kurumadan masanın üzerine bıraktı. Wolfend duraladı. Çıkık alnının gerisindeki keskin zekası lehte ve aleyhte bütün olanakları tartıyordu. Sonra inandırıcı bir sesle peki dedi sana bir 24 saat daha bırakacağım. Bu da beyaz atın üstündeki adamı bulmak için bomboş bir gün demektir.
Teşekkürler Chuck.
Dan Orliff arkasını dönerken sırıttı. Omzunun üstünden seslendi. Daha da üşüyecektim. Kafasında belirli bir şey olmadığından karısı Nancy ile geç de olsa birlikte kahvaltı etmek için eve döndü. Sonra 6 yaşındaki kızları Patty'yi arabayla okula bıraktı. Şehrin merkezine dönüp arabasını muhaceret binasının dışına park ettiğinde saat 10'a yaklaşıyordu. Bir gün önce Edgar Kramer'la görüştüğüne, renksiz bir resmi açıklamadan başka bir şey elde edemediğine göre buraya gelmesinin özel bir nedeni yoktu. Ama burası işe başlamak için mantıklı bir yer olarak gözüküyordu. Edgar Kramer'ın sekreteri olarak çalışan genç kıza beyaz ata binmiş bir adam arıyorum dedi.
Şu yöne gitti dedi kız işaret ederek doğru duvarları yastıklı tımarhane hücresine.
Günümüz kızlarının nasıl hem cinsel yönden çekici hem de bu kadar zeki olduğunu sık sık merak ediyorum dedi Dan.
''Hormonlarımın zeka yüzdesi çok yüksektir.'' diye cevap verdi kız. ''Ayrıca kocam bana bir sürü cevap öğretti.''
Dan içini çekti. ''Eğer maskaralık sona erdiyse.'' dedi kız. ''Bir gazetecisiniz ve Mr. Kramer'la görüşmek istiyorsunuz ama şu anda kendisi meşgul.''
''Beni hatırlayacağını sanmamıştım.''
''Hatırlamadım.'' dedi kız neşeli bir tavırla. ''Sadece gazetecileri tanımak kolay. Çoğunlukla biraz kaçık oluyorlar.''
''Şu gördüğün henüz kaçırmadı.'' dediler. ''Hem izin verirsen bekleyeceğim.''
Kız gülümsedi. ''Seslere bakarsan pek uzun sürmeyecek.''
Edgar Kramer'ın odasının kapalı kapısını işaret etti. Dan yüksek sinirli sesleri duyabiliyordu. Keskin kulakları duval sözünü yakaladı. Birkaç dakika sonra Alan Maitland kıpkırmızı bir yüzle dışarı fırladı. Dan Orliff binanın giriş kapısında ona yetişti. ''Özür dilerim.'' dedi. ''Aynı konuyla ilgilenip ilgilenmediğimizi merak ediyorum.''
''Mümkün değil.'' diye onu ters ede alan. Durmak için hiçbir gayret göstermedi. Daha önceki soğuk kanlılığının gecikmiş bir tepkisi olan büyük bir öfke fırtınasına tutulmuştu.
''Boş ver.'' Yanında yürürken Dan başıyla geride bıraktıkları binayı işaret etti. ''Ben onlardan biri değilim. Sadece bir gazeteciyim.'' kendini tanıttı. Alan Maitland kaldırımda durdu. ''Özür dilerim.'' Derin bir soluk alıp sırıttı. ''Patlamak üzereydim. Yolumun üzerinde de sen vardın.''
''Ne zaman istersen.'' dedi Dan. Dosyaların bulunduğu çantayla UBC kravatını fark etmişti. ''Bu benim boş atıp dolu tutma günüm. Avukat mısınız yoksa?''
''Mümkündür. Evet avukatım.''
''Şu Henry Duval'e vekalet eden avukat mı?''
''Evet.
Bir yerde konuşabilir miyiz?''
Alan Maitland durakladı. Edgar Kramer onu reklam yolları aramakla suçlamış, o da cevap olarak öfkeyle bundan sonra böyle yapacağını söylemişti. Ama basına açıklama yapmaktan kaçınan avukatlık içgüdüsünü yok etmesi çok zordu. ''Açıklamamak şartıyla.'' dedi Dan Orliff alçak sesle. ''İşler pek iyi gitmiyor değil mi?'' Alan çarpık bir gülümsemeyle yine açıklamamak şartıyla söyleyeyim dedi. Bundan kötü olamazdı.
Bu durumda dedi Orlip sen veya Duval ne kaybedersiniz?
Sanırım hiçbir şey karşılığını verdi Alan ağır ağır.
Yeteri kadar doğru diye düşündü. Kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Hatta belki bir şeyler kazanabilirdi.
Peki dedi kahve içmeye giderim.
Dan Orlip tatmin olmuş gibi içimde bunun iyi bir gün olacağını söyleyen bir ses vardı dedi. Hem atını nereye bağladın?
Ne atı? Alan şaşırmış gibiydi. Buraya yürüyerek geldim.
Aldırma dedi Dan. Bazen saçmalarım benim arabamı alalım.
Bir saat sonra dördüncü fincan kahveyi içerlerken Alan Maitland benim hakkımda bir sürü soru sordun ama aslında Duval çok daha önemli diye itiraz etti. Dan Orlip anlayışla başını salladı.
Bugün için değil, bugünün hikayesi sensin.
Saatine bir göz attı. Tek bir soru daha sonra yazmaya başlamalıyım.
Haydi sor.
Beni yanlış anlama dedi Dan ama büyük adlar ve usta hukukçular da dolu olan Vancouver gibi bir şehirde bu küçük adama yardım etmek için ortaya çıkan tek insan neden sensin?
Doğruyu söylemek gerekirse diye cevap verdi Alan. Bunu ben de merak ediyorum.
18. ayrımın sonu. Sayfa 181.